Ayrım 49, sayfa 364. 55. Süleyman ve Arnheim. Fakat kızların katili Christian Mossburger'in ikinci bir kız arkadaşı daha vardı. Mossburger'in suçu ya da acıları konusu birkaç hafta önce pek çoklarınki gibi bu kızın da yüreğini sarmıştı. Ve bu kızın da olaya ilişkin ama mahkemeninkinden biraz farklı bir bakış açısı vardı. Christian Mossburger adı herhalde hoşuna gitmekteydi. Ve bu adla birlikte gözünde üstünü sarmaşıkların kapladığı bir değirmenin önünde oturmuş, suyun gümbürtüsüne kulak veren iri yarı, yalnız bir adamı canlandırıyordu. Ona yöneltilen suçlamaların haksız olduğunun beklenmedik bir biçimde anlaşılacağından emindi. Mutfakta ve ya da yemek odasında dikişlerinin başına oturduğunda zincirlerinden kurtulmuş Mossburger'in yanına geldiği oluyordu. Ve o zaman çılgın gündüz düşleri başlıyordu. Bu düşlerde Christian Mossburger'in Rahel'i daha önce tanımış olması halinde kız katilliğinden vazgeçmesi ve geleceği son derece parlak bir çete reisi kimliğini takınması gibi bir olasılık da asla dışlanmıyordu. Zindanındaki zavallı adam, Diotima'nın düzeltilecek çamaşırlarının üstüne eğilmiş ve kendisi için atmakta olan yüreğin farkında değildi. Daire başkanı Turzi'nin evi mahkemeye uzak sayılmazdı. Bir kartal, birinin damından ötekine birkaç kanat çırpışıyla ulaşabilirdi. Ancak okyanusları ve kıtaları oyun oynarcasına aşıveren modern insan için hiçbir şey, bir sonraki köşede yaşayan insanlarla ilişki kurmak kadar olanaksız değildir. Manyetik akımlar böylece yine dağılmıştı. Ve Rahel bir süredir Mossburger'in yerine paralel eylemi seviyordu. Odaların içinde işler olması gerektiği gibi yürümediğinde bile antrelerde pek çok şey olup bitmekteydi. Eskiden ev sahiplerinden mutfağa inen gazeteleri okumak için hep boş vakit bulabilen Rahel, sabahtan akşama kadar küçük bir nöbetçi gibi paralel eylemin önünde beklediğinden bu yana artık bunu yapamıyordu. Diotima'yı, daire başkanı Tuzzi'yi, ekselansları Kont Leinsdorf'u, Karun'u ve bu evde bir rol oynamaya başladığının ayırdına varışından beri Ulrich'i de seviyordu. Bir köpek de evinin dostlarını böyle bir duyguyla ama heyecan verici değişiklikler anlamına gelen çeşitli kokularla sever. Fakat Rahel akıllıydı. Örneğin Ulrich'in hep ötekilerle bir tezat oluşturduğunu pekala farkındaydı. Ve imgeleminde paralel eylem içerisinde ona özel ama henüz netleşmemiş bir rol atfetmeye başlamıştı. Ulrich ona hep sevecen bakıyordu. Ve küçük Rahel, Ulrich'in özellikle onun görmediğine inandığı zamanlar kendisine uzun uzun baktığını düşünüyordu. Ulrich'in ondan bir şey istediğinden kesinlikle emindi. İstesindi. Bembeyaz teni beklentiler içerisinde geriliyordu ve o güzel siyah gözlerinden arada çıkan küçücük, altın renkli bir ışık demeti de Ulrich'e doğru uzanıyordu. Ulrich, bu küçük kızın heybetli mobilyaları ile ziyaretçilerin arasında dolanırken çıkardığı ama nedenini çözemediği çıtırtıları hissediyor ve bu kendisi için bir tür oyalanma oluyordu. Ulrich, Rahel'in ilgi alanındaki yerini kesinlikle Arnheim'ın egemen konumunu sarsmaya başlamış olan gizli köşe bucak konuşmalarına borçlu değildi. Çünkü o, parlak adamın Ulrich'in ve Tuzzi'nin dışında kendisi bilmeksizin küçük uşağı Süleyman'ın şahsında üçüncü bir düşmanı daha vardı. Bu zenci çocuğu, paralel eylemin Rahel'e takmış olduğu sihirli kuşağın parlak tokasıydı. Efendisini izleyerek bir masal ülkesinden Rahel'in çalıştığı eve gelen bu tuhaf çocuk, Rahel tarafından masalın doğrudan kendisine ayrılmış parçası olarak sahiplenilmişti. Toplumsal bağlamda bunun böyle olması öngörülmüştü. Karun güneşti ve Diotima'ya aitti. Süleyman da Rahel'e aitti ve güneşte çok çekici, alacalı, parıltılar saçan, Rahel'in kendisi için yerden aldığı bir cam parçasıydı. Çocuğun düşüncesi ise tam olarak böyle değildi. Bedeninin ufak tefekliğine karşın 16 ile 17 yaşları arasındaydı ve romantizmle, kötülükle, kişisel isteklerle yoğrulmuş bir benliği vardı. Arnheim onu bir zamanlar İtalya'nın güneyinde bir dans topluluğundan çıkarıp yanına almıştı. Tuhaf bir tedirginlikle hiç yerinde duramayan bu çocuk, bir maymununkini andıran bakışlarındaki melankoliyle Arnheim'ı yüreğinin ta derinliklerinde etkilemişti. Ve zengin adam ona daha yüksek düzeyde bir yaşamın kapılarını açmaya karar vermişti. Bu aslında içten ve sadık bir yoldaşlığa duyulan bir özlemdi. Ve yalnız adamı bir zaaf gibi pençelerini aldığı da ender değildi. Fakat Arnheim bunu genelde daha çok çalışarak perdelerdi. Ve Süleyman'a da 14 yaşına kadar aşağı yukarı aynı düzeydeymiş gibi davranmıştı. Eskiden zengin evlerinde ailelerin kendi çocuklarının süt kardeşlerini yetiştirmeleri gibi bu kardeşlerin de bütün oyunlara ve eğlencelere katılmalarına izin vardı. Ta ki günün birinde ana sütünün süt anneden emilen sütten daha değersiz olduğu açığa vurulana kadar. Süleyman gece gündüz yazı masasında veya ünlü kişilerle saatler boyu sürdürülen görüşmelerde efendisinin ayaklarının dibinde, arkasında ya da dizlerinin üstünde kıvrılıp oturmuştu. O sırada masaların üstünde Scott, Shakespeare veya Duma duruyorsa o zaman o da Scott, Shakespeare ve Duma okumuştu. Ve küçük sosyal bilimler sözlüğünün yardımıyla da hecelemeyi öğrenmişti. Efendisinin bonbonlarından yemiş ve erken bir döneminde kimseler görmediğinde onun sigaralarından da içmeye başlamıştı. Tutulan özel bir öğretmenden çok sayıda yolculuktan ötürü biraz düzensiz de olsa ilkokul eğitimi görmüştü. Süleyman bütün bunlardan çok sıkılmıştı ve hiçbir şeyi bir oda hizmetçisinin yine katılmasına izin verilen görevleri kadar sevmemişti. Çünkü bu bir şeyler yapma isteğini tatmin eden, gerçekte anlamda ve yetişkinlere özgü bir uğraştı. Ama bir gün, kısa bir süre önce efendisi onu yanına çağırmış ve dostça bir ifadeyle ona pek sandığı gibi çıkmadığını, artık bir çocuk olmadığını ve efendisi olarak onun doğru dürüst bir insan olmasının sorumluluğunu taşıdığını açıklamıştı. Bu nedenle o günden başlayarak Süleyman'a ileride nasıl olması gerekiyorsa tümüyle sanki oymuş gibi davranmaya karar verdiğini söylemişti. İleride başarılı olan pek çok adam diye eklemişti Arnheim. Hayata çizme temizlemekle ve bulaşık yıkamakla başlamışlardı. Güçlerinin asıl kaynağı da bu olmuştu. Çünkü en önemlisi insanın daha baştan her şeyi yapmasıydı. Konumu belirsiz, lüks eşya konumundaki bir yaratıktan her iş için kullanılabilen ve küçük bir ücret alan bir hizmetliye terfi ettirildiği o an, Süleyman'ın yüreğinde Arnheim'ın ayırdına varmadığı bir yıkıma yol açmıştı. Süleyman, Arnheim'ın ona yaptığı açıklamaları hiç anlamamıştı. Fakat duygularıyla çözümlemişti ve geçirmek zorunda kaldığı değişimden bu yana efendisinden nefret ediyordu. Gerçi kitaplardan, bonbonlardan ve sigaralardan ondan sonra da vazgeçmedi. Ama eskiden sadece canının çektiği şeyleri alırken, şimdi Arnheim'dan tamamen bilinçli olarak çalmaya koyulmuştu. İçinde doygunluğa erişmesi öylesine olanaksız bir öç alma duygusu vardı ki, kimi zaman sıradan şeyleri de kırıyor, saklıyor ya da çöpe atıyordu. Ve bunların bir daha asla ortalıkta gözükmemesi, varlıklarını hayal meyal anımsayan Arnheim'ı şaşırtıyordu. Süleyman böylece bir yandan hain bir cin gibi öcünü alırken, öte yandan görevine ilişkin konuları ve uygun davranmayı son derece önemsiyordu. Eskiden olduğu gibi şimdi de bütün aşçı kadınların, oda hizmeti gören kızların, otel görevlilerinin ve hanım ziyaretçilerin gözünde bir sansasyondu. Onların bakışları ve gülümsemeleri tarafından şımartılıyor, sokak çocuklarının alaylı bakışlarına hedef oluyordu. Baskı altında olmasına karşın kendini çekici ve önemli bir kişilik olarak algılamayı da sürdürüyordu. Efendisi bile ona hala arada sırada memnun ve gururu okşanmış ifade taşıyan bir bakış ya da tatlı ve bilgece bir söz armağan ediyordu. Genellikle herkes tarafından çalışkan, terbiyeli bir çocuk diye övülüyordu. Ve rastlantı sonucu daha kısa süre önce vicdanına hiç de doğru olmayan bir davranışın yükü binmişse eğer, o zaman Süleyman üstünlüğünün tadını yüzünde her an hizmete hazır olduğunu belli eden bir sırıtmayla değdiği yeri yakacak kadar soğuk bir demir bilyeyi yutmuşçasına çıkarırdı. Rahel, bu çocuğun güvenini ona evlerinde belki de bir savaşın hazırlıklarının yapıldığını söylediği anda kazanmıştı. Tanrı gibi baktığı Arnheim hakkında o zamandan beri çocuğun ağzından ona ilişkin en utanç verici açıklamaları duymak zorunda kalıyordu. Süleyman'ın bütün kendini beğenmişliğine karşın imgelemi kılıçlarla ve hançerlerle dolu bir iğne yastığı gibiydi. Ve Arnheim hakkında Rahel'e anlattıklarının tümünde beygirlerin nal seslerinden, sallanan meşalelerden ve ip merdivenlerinden geçilmiyordu. Rahel'e sırrını açarak asıl adının Süleyman olmadığını bildirmiş, sonra kulağa tuhaf gelen çok uzun bir ad vermişti. Ancak bu adı çok çabuk söylediğinden Rahel asla aklında tutamamıştı. Daha sonra Süleyman buna bir sır daha ekleyerek bir zenci hükümdarın oğlu olduğunu, binlerce savaşçıya, sığıra, köleye ve değerli taşa sahip olan babasından çalındığını anlatmıştı. Arnheim onu daha sonra hükümdara çok pahalıya geri satmak için satın almıştı. Fakat Süleyman kaçmak istiyordu ve bunu o güne kadar yapamamış olmasının tek nedeni babasının çok uzakta yaşamasıydı. Rahel aslında bu hikayelere inanacak kadar aptal değildi. Fakat paralel eylem çerçevesinde ona göre inanılmazlığın ölçüsü diye bir şey bulunmadığından onlara da inanmıştı. Süleyman'ın Arnheim'dan böyle söz etmesini yasaklamak isterdi. Ancak şimdilik Süleyman'ın haddini bilmezliğine karşı dehşetle karışık bir kuşku beslemekle yetinmek zorunda kalmıştı. Çünkü Süleyman'ın efendisine güvenilemeyeceği yolundaki iddiasını tüm kuşkulara karşın paralel eylem içerisinde gittikçe yaklaşmakta olan çok büyük ve gerginliğe gebe bir kargaşa olarak görüyordu. Bunlar fırtına bulutlarıydı ve sarmaşıklarla kaplı değirmendeki iri yarı adam bu bulutların ardında yitip gidiyordu. Süleyman'ın bir maymununkini andıran küçük yüzünün mimiklerinin kırışıkları arasında ise solgun bir ışık toplanmaktaydı. 56. Paralel eylem komisyonlarında hararetli çalışmalar. Clarisse ekselanslarına yazar ve bir Nietzsche yılı önerir. O sıralarda Ulrich haftada 2-3 kez ekselanslarını ziyaret etmek zorundaydı. Yüksek tavanlı, dar ve sırf mekan olarak bile çok hoş bir odayı kendisi için hazırlanmış buluyordu. Pencerenin yanında Maria Theresia üslubunda büyük bir yazı masası vardı. Duvarda üstünde içine kapanık parıltılı kırmızı, mavi ve sarı lekelerin yer aldığı koyu bir resim vardı. Resimde süvarilerin yere yuvarlanmış başka süvarilerin yumuşak kısımlarına mızraklarını batırmaları tasvir edilmişti. Karşı duvarda ise yumuşak kısımları altın işlemeli bir korse ile dikkatle korunmuş yalnız bir hanım resmi asılıydı. Bu hanımın neden yalnız başına bu duvara sürgün edildiğini anlayabilmek olanaksızdı. Çünkü Leinsdorf ailesinden olduğu belliydi. Genç ve pudralı yüzü kontunkine, kuru karın üstündeki bir ayak izinin ıslak balçıklı topraktaki bir ayak izine benzemesi kadar benziyordu. Öte yandan Ulrich'in Kont Leinsdorf'un yüzünü incelemeye pek fırsatı yoktu. Paralel eylemin dış gidişatı son toplantıdan bu yana öyle bir canlılık kazanmıştı ki ekselansları kendini büyük düşüncelere asla adayamıyor, zamanını belgeleri okumakla, ziyaretçilerle, görüşmelerle ve kendi yaptığı ziyaretlerle geçirmek zorunda kalıyordu. Bu bağlamda olmak üzere başbakanla ve başpsikoposla görüşmüş, saray kalemine gitmiş, senatoda da birkaç kez yüksek soylular sınıfının ve soylu burjuva kesiminin üyeleriyle temas kurmuştu. Ulrich bu görüşmelere dahil edilmemişti ve yalnızca herkesin karşı taraftan şiddetli bir muhalefet gelmesini bekleyerek beklediğini öğrenebilmişti. Bu nedenden ötürü bütün bu makamlar paralel eylemi ancak kendi adlarının eylemde az geçmesi ölçüsünde ve kendilerini komisyonlarda şimdilik yalnızca gözlemcilerle temsil ettirebildikleri takdirde çok daha güçlü biçimde destekleyebileceklerini bildirmişlerdi. Sevindirici olan bu komisyonların haftadan haftaya büyük ilerlemeler kaydetmeleriydi. Komisyonlar kuruluş toplantısında kararlaştırıldığı üzere dünyayı din, eğitim, ticaret, tarım gibi büyük bakış açılarına göre bölümlere ayırmışlardı. Her komisyonda daha şimdiden ilgili bakanlığın bir temsilcisi vardı. Ve bütün komisyonlar kendilerini görevlerine, yani her komisyonun öteki bütün komisyonlarla uzlaşma halinde alandan sorumlu kuruluşların temsilcilerini beklemesi ve temsilcilerin dilekleriyle görüşlerini saptayıp üst komisyona iletme görevine adamışlardı. Böylece ülkenin en temel moral güçlerinin düzenli ve bir arada üst komisyona akmasının sağlanabileceği umuluyordu. Ve yazışmaların daha şimdiden artmış olması da memnuniyet uyandırıyordu. Komisyonların üst komisyona yazdığı resmi yazılar kısa süre sonra daha önce üst komisyona gönderilmiş yazılara atıfta bulunabilme olanağına kavuşmuşlardı. Ve her defasında daha da önem kazanan bir cümleyle başlamaya koyulmuşlardı. Bu cümle, falanca sayılı, filanca numaralı, çizgi numaralı yazımızı atfen diye başlıyordu ve bütün bu sayılar her yazıyla birlikte daha da büyüyordu. Bu, sağlıklı bir gelişmenin göstergesiydi. Ve buna ek olarak büyük elçiliklerde Avusturya'daki vatanseverliğin güç gösterisinin dış ülkelerdeki etkileri üzerine bilgi vermeye başlamışlardı. Buna göre yabancı elçiler daha şimdiden bilgi edinebilmek için dikkatle fırsat arıyorlardı. Dikkatleri uyanan milletvekilleri burada ne gibi amaçlar olabileceğini soruşturuyorlardı. Ve özel girişimciliğin gücü de kendini önerilerde bulunan ya da firmalarını vatanseverlikle ilişkilendirebilecek sağlam bir nokta dileyen ticari işletmelerin taleplerinde belli etmeye başlamıştı.